Merhaba, yine uzunca sayılabilecek bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Bu podcast serisine etkiden bahsederek devam edeceğim. Etki derken yani ünlü etkilerden bahsedeceğim ve bilim insanlarının, sosyologların ortaya koymuş olduğu bazı etki türleri var. Ve bunlar da biraz fenomene dönüşmüş durumda. Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki ben etki kelimesini çok seviyorum. Tepkiden falan çok daha fazla sevdiğim bir kelime. Çünkü etkilerin bu dünyanın ruh bütünlüğünü bir arada tuttuğuna inanıyorum. Etki bir iz, bir izlenim aslında. TDK'daki karşılığı da çok güzel. Şöyle demiş: bir kimsenin veya bir nesnenin başka bir kimse veya nesne üzerindeki düşünce, yön, eğilim ve benzeri şeyleri değiştirmeye yol açan gücü. Yani her şeyin bizim üstümüzde bir etkisi olabilir. Bizim de her şeyin üstünde bir etkimiz olabilir. Bu çok interaktif ve adı üstünde etkileşim içinde olan bir süreç. Ve ben bunun bir zincirleme etki yaratmasını da çok seviyorum. Biraz psikolojik, biraz toplumsal temelleri var. Bizim düşünen bir varlık olmamızdan kaynaklı olarak, yani tabii çoğu canlı düşünebiliyor da, hani bizim biraz daha zeki olmamızla ün salmamız, insanın kendi kendine övmesiyle ün salması biraz etkiler sayesinde mümkün. O yüzden şimdi biraz ünlü etkilere, ünlü fenomen etkilere bakalım, bir göz atalım istiyorum. Şimdi en ünlülerinden başlayayım. Kelebek Etkisi. Kelebek Etkisi diye bir film bile var aslında ama hiç izlemeyin, çok kötü. Her neyse, ben konuya döneyim. 20. yüzyılın başlarında Edward Lorenz diye bir matematikçi var. Aynı zamanda meteorolog. Meteorolojide bir matematiksel modelleme yaparken şöyle bir varsayım ortaya atıyor. Diyor ki, Amazon ormanlarında bir kelebek kanadını çırptığında başka bir yerde bu korkunç bir fırtınaya ve kasırgaya neden olabilir. Tabii bunu matematikçi olduğu için biraz fraktal geometrisine dayandırarak ortaya atıyor. Fraktal geometrisi ne demek? Aslında bizim doğada birçok cisimde ve canlıda gördüğümüz bir desen bu. Bu ağaç çiçeklerinde de görülüyor, yusufçuk böceğinin kabuğunda da görülebiliyor, bulutlarda da görülebiliyor. Yani birbirini ard arda tekrar eden ama tekrar ettikçe büyüyen. Biraz da Fibonacci serisine bir atıfta bulunabiliriz burada. İlginizi çekerse bakabilirsiniz. Bir desen bu. Aslında bu desene dayanarak bir model yapıyor ve bu modelin adına kelebek etkisi adını veriyor. Hoş, kelebek etkisi adı kalmış ama hatta günümüzde önümüzde bizi bekleyen kötü senaryolarla ilgili çoğunlukla kullanılır bu. Ve zaten aslında biraz kaos teorisiyle ilgili olduğu için de kötücül diyebiliriz. Bunu gelecekle ilgilenen fütüristler de zaten sıklıkla kullanıyor bu alegoriyi. Şöyle ki, felsefede, psikolojide, günümüzde kullanım nedenleri çoğunlukla çocuklukta yaşadığımız bir olayın biz yetişkin olduğumuzda bize daha derin izler bırakabileceğiyle ilgili bazı örnekler veriliyor. İşte karbondioksit oranının atmosferde birazcık artması bile, çok küçük oranlarda artmasının bile büyük bir sera gazı etkisi yaratabileceği konusunda örnekler veriliyor. Yani kelebek etkisi herhalde bu etkiler alanında, etki fenomenleri arasında en ünlüsü diyebiliriz. Bir diğer etkisi Hawthorne etkisi. Bu da kelebek etkisi kadar ünlü ama kelebek etkisi gibi böyle varsayımlar üzerine çok eğilen bir etki değil. Böyle deneyler olmuş, gözlemler olmuş. Dolayısıyla belli kanıtlar üzerinde ortaya atılan bir kuram gibi diyebiliriz. 1927 ile 1932 yılları arasında Harvard Üniversitesi Psikoloji bölümünden Elton Moy ve arkadaşları Hawthorne'a gidiyorlar. Hawthorne'da bir Western elektrik fabrikası var. Hala böyle üretim bandı sisteminde çalışan bir fabrika. Bunlar verimliliği gözlemlemek üzere 5 yıl boyunca işçilerin başında duruyorlar. Bu işçiler gözlemlendiklerinin bir araştırmaya tabi olduklarının farkındalar. Tabii bir deney grubu, bir kontrol grubu süreçleri de var. O kadar detaya inmeme gerek yok. Ama bu bir nitel çalışma, bir gözlem çalışması. Ve şunu fark ediyorlar: gözlemlendiklerinin farkına varan işçiler acayip verimli bir performans sergiliyorlar. Tabi bu bazı bilim insanları tarafından grup olgusuyla açıklanabiliyor. Ancak genel olarak işçilere gösterilen ilgi onların moral düzeyini ve öz saygılarını yükseltiyor. Ve bu duygu, yani bu gruba dış koşullardan bağımsız olarak işe yönelik motivasyonlarını korumalarını sağlıyor. Yani bu şu değil: sana paranı veriyorum çalış değil. Onları gözlemlemek, onların başında durmak, onlarla ilgilenmek performans ve verimliliği artırıyor. Bu aslında bizim topraklarımızda esnafımız, tüccarımız olsun, Half Thorne etkisini bilmeden uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Bu bir örgütsel davranış ve bu örgütsel davranışın başında patriark şeklinde bir patron var. Yani işçisinin başında duran, çalışanınla ilgilenen, onun ihtiyaçlarıyla ilgilenen ve asla sen paranı alıyorsun, görevin de bu, şunu şunu yap deyip geri çekilmeyen bir yönetici şeklinden bahsediyoruz. Bu bizim okullarımızda da vardı. Ben hatırlıyorum, öğretmenlerimiz müfettiş içeri girdiğinde birden tam 180 derece dönüşüp biz de aynı şekilde tabii biz de çiçek haline gelip Hawthorne etkisiyle ilgili çok güzel bir örnek sergiliyorduk bence. Bunun yönetimsel açıdan verimliliği çok yüksek Hawthorne etkisinin. Ancak bilimsel açıdan yaklaşırsak nitel araştırmada bu çok büyük bir handikap haline dönüşebiliyor. Çünkü güvenirlik durumu bayağı sarsılıyor. Araştırmacı eğer bu araştırmayı yaptığını çok belli ederse etrafındaki insanlara, o zaman insanlar davranışlarını otomatik olarak değiştiriyorlar ve bu Hawthorne etkisi bir nitel araştırmanın güvenirliğini oldukça etkileyebiliyor. Şimdi size muhteşem bir nitel araştırmacı örneği veriyorum. Carol Delaney. 1980'lerde Türkiye'ye geliyor bu hanım kızımız. Aslında bir antropolog. Türkiye'de Ankara'nın bir köyünde kültürel antropoloji çalışacak, doktora tezi yazacak. Tam böyle 2 yıl boyunca oturuyor orada. Nasıl kendini çaktırmıyor biliyor musunuz? Tabii ki bütün köylü biliyor bu arada onun araştırmacı olduğunu. Ama böyle kör göze parmak bir araştırmacı olarak dolaşmıyor köyde. O köyün giysisini giyiyor. Türkçe öğrendiği yetmezmiş gibi bir de oranın şivesini taklit edebiliyor. Oranın rutiniyle yaşıyor. Kadınlarla dedikodu yapıyor. İşte beraber çocuklarının dersleriyle ilgileniyor. Hatta birkaçını İngilizce falan da öğretiyor. Bayağı bir kaynaşmış durumda. Çok profesyonelce tabii ki. Ve gerçekten güzel sağlam doneler alabiliyor. Çünkü ya böyle bir yabancılaşma da hiç yaşanmıyor. Köylüler bilirsiniz. Ben de bir köylü olarak söylüyorum. Dışarıdan gelen kişilere karşı biraz daha mesafelidir. Çok böyle içlerini açmazlar, anlatmazlar. Ama Carol Delaney bu duvarları yıkmayı başarıyor. Ve bu aslında Hawthorne etkisinin çok ortaya çıkmamasını da sağlıyor ve böylece daha güvenilir bir çalışmaya erişilmiş oluyor. Şimdi Pigmalion etkisine gelelim. Pigmalion etkisinin çok fazla anlamdaşı var. Mesela onlardan birisi beklenti etkisi, Rosenthal etkisi diyorlar. Kendi kendini gerçekleştiren kehanet diyen de var. Ancak Pigmalion etkisiyle çok yayılmış durumda. Pigmalion kim? Antik Yunan mitolojisine dayanan bir karakter. Pigmalion bir heykeltıraş, kendi yonttuğu heykele aşık oluyor. Aslında şimdi anlatacağım şeyin ilişkisini anlayacaksınız bu anlam vermeli, isim vermeli ilgili olarak. Şimdi Pigmalion etkisi şu demek. Sosyal psikolojide bir olgu bu. Diyorlar ki kişinin bir süre sonra başkalarının, yani özellikle herhangi bir yanıyla kendinin üstün gördüğü insanların ona ilişkin beklentilerine denk düşen davranışlar sergilemesi. Yani siz bu bir anne çocuk arasında, bir baba çocuk arasındaki ilişki olabilir, yönetici ve çalışan arasındaki ilişki olabilir, öğretmen öğrenci arasındaki ilişki olabilir. Biraz yüksek bir mertebeyle daha henüz gelişmekte olan bir mertebenin arasındaki ilişkiden bahsedilebilir. Siz ne kadar karşı tarafa beklentinizi yüksek tutacak davranışlar sergiliyorsanız, karşı taraf da o beklentileri yakalamak için biraz daha fazla çabalıyor. Peki bu Pigmalion etkisine eleştiri yok mu? Elbette var. Bununla ilgili en büyük eleştiri aslında sosyolog Robert Merton yapmış. Şöyle, kendi kendini gerçekleştiren kehanet de deniliyor ya bu Pigmalion etkisine. Bunun yol açtığı bir şeffaflık yanılsaması var. Ha biz insanlar, biz beklentimizi yüksek tutuyoruz. Sonra kendi kendimize bir dünya oluşturuyoruz. Karşı tarafı davranışlarında sanki biz beklediğimiz için böyleymiş gibi algılıyoruz diyor. Bu büyük bir anksiyete problemi aslında. Günümüzde daha fazla yaşanıyor. O kadar güzel bir söz var ki yine Robert Merton'un söylediği bu şeffaflık yanılsamasına. Bir durumun yanlış tanımlanması yanlışı doğru hale getiren yeni bir davranışa yol açar diyor. Daha da fazla özetlenemez zaten. Sen zaten her şeyi o beklentin ölçüsünde karşı tarafı çevreni şekillendiriyorsan artık bir yerden sonra bir illüzyona kapılarak artık çevrede benim beklentilerim, benim hayatıma yönelik yaşıyor diye bir yanılsamayla hayatına devam edebiliyor musun? Yani ben demiyorum, onlar diyor. Şimdi de sıra bir matematik öğretmeni ve bir atın hikayesi. Akıllı Hans etkisi. Ha, bu çok ilginç. Gerçekten. Şimdi matematik öğretmeni bir abimiz var lisede. Almanya'da yaşıyor. Adı Wilhelm van Osten. İşte bunun bir atı var. Adı Hans. Bu Hans'a toplamayı, çıkarmayı, çarpmayı, bölmeyi, kesirli işlemler yapmayı, zamanı söylemeyi, notaları, okumayı, yazmayı Almanca öğrettiğini iddia ediyor. Hafif biraz kırmış gibi Hans'la beraber bizim Wilhelm, ama olsun, yine bir şeyler yapıyor her neyse. Hatta şöyle sorular soruyor. Hans, eğer ayın 8. gün salıya isabet ederse bir sonraki cuma ayın kaçıncı günü olur falan diye sorular soruyor. Hans da bunu tonağıyla yere vurarak cevaplandırıyor ve doğru cevaplandırıyor. Tabi Wilhelm de biraz sıkılmış olacak ki at sürekli aynı ev falan. Bütün Almanya'yı geziyor dolaşıyor, herkese bu gösteriyi yapıyor atıyla beraber. Sonra bu bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Karşılaştırma biyologlardan ve psikologlardan oluşan bir Hans komisyonu kuruluyor Almanya'da 1904'te. Ve bu hile yapılmayacağını inceliyorlar. Acaba Wilhelm Hans'la bizi kandırıyor mu diye oturuyorlar ve bazı şeyler yapıyorlar. İşte Hans'ı bakıcısından ve seyircisinden yalıtarak sorular soruyorlar. Evet, Hans gene doğru cevap veriyor. İşte soruyu bakıcı dışındaki kişilere sorduruyorlar. Evet, tabii ki de doğru cevap veriyor. Ve soru soranın cevabı bilip bilmemesi durumunu da kontrol ederek soru soruyorlar. Evet, Hans gene cevabı doğru biliyor. Sonra şunu fark ediyorlar. Yani dikkatle incelediklerinde atın toynağı yere doğru sayıda vurmaya yaklaşınca soru soranın duruşunda ve yüz ifadesinde gerilim ifade eden küçük değişimleri olduğunu fark ediyor Hans. Tam doğru sayıda toynak vuruşundan sonra bu gergin ifade yerini rahatlamaya bırakıyor. Böylece Hans bu sinyali alıyor ve duruyor. Çok ilginç bir koşullanma ama bu aynı zamanda. Ve Hans'ın aslında bizim yüz ifadelerimizi başka insanlardan çok daha derinlemesine anladığını anlıyoruz. Bu değişik bir akıllı Hans etkisiydi ve bir matematik öğretmeninin can sıkıntısıyla insan ve hayvan arasındaki etkileşime yönelik çok güzel, çok ilginç ve aslında sıcacık bir örnekti. Şimdi sırada plasebo etkisi var. Plasebo etkisi tabii bu diğer etkilere göre biraz daha ünlü. Özellikle salgınla beraber kullanımı iyice arttı. Plasebo Latince'de memnun etmek, mutlu etmek anlamına geliyor. Plis kökünden gelme bir kullanımı var. Ve plasebo etkisinin çoğunlukla bildiğimiz anlamı farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma hali. Şöyle ki arkadaş bir ilaç tutuyor, bu şeker hapı diyelim, bir bonibonu direkt gömüyor, sonra iyileşiyor. Tabii bu bonibonun gerçek ilaç olmadığını bilmiyor. Bu da şuna bizi sevk ediyor. Ya aslında moral ve iyileşme azminin ilaçlar kadar etkili olabileceğine yönelik bir varsayımı var tıpta. İşte diyorlar ki çoğunlukla zaten Allah düşürmesin de hastanelerde falan da biz de çok karşılaşırız. İşte hastanın morale çok ihtiyacı var, motivasyona çok ihtiyacı var diye. Dolayısıyla plasebo etkisi hastanın iyileşme azmini, motivasyonunu ne kadar önemli olduğunu bir iyileşme sürecinde ilaçlar kadar önemli olduğunun altını çizen bir etki. Bir de bunun tam tersi var, nocebo. Nocebo'nun Latince karşılığı zarar vereceğim, sıkıntı çıkaracağım anlamına geliyor. Bu örnekte ise yine kişi alıyor ilacı. Tabii bu yine sahte bir ilaç. Ancak bu ilacın yan etkilerini göstermeye başlıyor vücudu. Böyle bir tepki veriyor. Bu da kişinin ilaçlara karşı olan derin ön yargısından, işte asla iyileşmesine yardımcı olmayacağından ve ilaçların ona zarar vereceği düşüncesinden kaynaklanan bir etki. Şimdi bu etkilerden bahsederken bazılarının bilimsel kanıtlarla çok desteklendiğini, bazılarının ise ortalığa atılan varsayımlardan oluştuğunu farkına varmışsınızdır. Yüzüncü maymun deneyi diye bir deney var. Bunun da oluşturduğu bir etki var. Bu bir fenomen halinde ama işte çok spiritüel, çok mistik bir duruma dayanıyor. Burada bilimsel kanıtlardan çok bahsedemiyoruz. Evet, bir daha ikinci bir tekrarlanabilirliği yok. Tamam, belki nitel bir çalışma ama İlla ki böyle bir genelleme yapacaksak, işte anlayamadığımız bir sebeple böyle oldu diyorsak, bunun yeni bir araştırma problemi halinde incelenmesi gerekirken orada bırakılmış, sanki mistik olması, spiritüel olması için özel bir çaba sarf edilmiş gibi bir grup bilim insanı bir adaya gidiyor. Maymunlarla ilgili araştırma yapıyorlar. Şimdi bir gün kumlanmış, üstü topraklanmış bir patates veriyorlar maymunlara. Ve patatesi yemiyorlar tabii ki. Sonra bir genç bir maymun derenin kenarına gidiyor, patatesi güzelce yıkıyor. Sonra bunu adadaki diğer maymunlara da öğretmeye başlıyor bunlar, bu maymun topluluğu. Ve adada 100. maymun patatesi derede yıkamayı öğrendiğinde başka adadaki bilim insanlarından haber gelir birden. Derler ki ya buradaki maymunlar da bunu yapmaya başladı. Halbuki hiç aralarında bir bağlantı yok. Birileri sala atlayıp diğer maymuna bak gel maymun kardeş ben artık patatesi derede yıkamayı öğrendim diyemezler. Çok uzak araları. Ancak 100. kişi pardon 100. maymun bunu yaptığında 101. maymun da bambaşka bir yerden bunu yapmaya başlıyor diyorlar. Bu 100 kişiye yani 100. maymuna diyorlar ki kritik kitle tamamlanmış durumda. Burada hayretlere düşecek bir şey yok. Ya bir sürü olasılık var bununla alakalı. Belki 101. maymun bunu zaten biliyordu yıllardır. Ta o karşı adadan daha önce biliyordu. Şimdi yapmak istedi, canı öyle istedi. Veya uzun bir süredir yapıyorlardı da siz gözlemlememiştiniz bunu. Bilim insanları size söylüyorum. Veya işte ne bileyim ya da o anda buldu birden. İlla diğer adayla ilgili telepatik bir bağlantısının olmasına gerek yok. Tabii bu hikaye böyle mistikçiler, işte holografik evrenlere inanan kuantumcular, bak kuantum fiziği demiyorum, kuantumcular diyorum şu kişisel gelişim zırvası olan. Yani bunları çok seviyorlar ve bir şeyin anlaşılamaz, anlayamadığımız bir telepatik gücün bizi bütün bu kritik kitleden sonra bütün toplumun büyük bir kültürel, bir bilişsel evrime sevk edildiğini düşünüyorlar. Biraz da magazin yapalım mı? Yapalım. Sanki başka şansımız varmış gibi. Bunu annem de çok yapar, ben de çok yaparım. Kızım brokoli yiyelim mi? Tabii yiyeceğiz yani. Başka seçeneğin yok. Her neyse şimdi Streisand etkisinden bahsedeceğim. Barbara Streisand 2003 yılında bir malikane alıyor ve bu paparazilerde koşarak böyle gizlice bunun fotoğrafını çekiyorlar. Streisand bu işe çok sinirleniyor. Bütün haber sitelerinden, internet sitelerinden, bütün her yerden fotoğrafımı kaldıracağım diye herkesle iletişime geçiyor. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, herkesle iletişime geçtiği için neredeyse bu fotoğraf patlıyor. Aslında normal şartlarda o kadar yayılacak, böyle acayip sansasyonel bir fotoğraf da değil. Bildiğiniz bir ev fotoğrafı işte. Ama Streisand o kadar çok çabalıyor ki bunu gerçeği gizlemek için, bu fotoğrafı gizlemek için. Bu olay tam tersi bir etki yaratıyor. İşte Streisand etkisi tam olarak bu. Bir bilginin gizlenme çabasının tam tersine yayılmasına katkı sağlaması anlamına geliyor. Yani normal şartlarda belki çok ilgimizi çekmeyecek, belki görmezden geleceğimiz bir ev fotoğrafı eğer çok gizlenmeye, örtülmeye çalışılırsa birden çok dikkatimizi çekmeye başlıyor ve yayılıyor. Bir de trickle down efekt var. Biraz da ekonomiye girelim. Magazin nereye kadar? Şimdi bir ekonomide bir de pazarlamada karşılığı var bu aşağı sızma etkisinin. Ekonomideki karşılığı varlıklı insanların mali durumlarındaki düzelmenin zaman içerisinde halkın geri kalanı içinde iyi olacağına yönelik bir şey. Bir de pazarlamada bir anlamı var. İlk başta çok pahalı olan ve bu nedenle sadece yüksek gelir grubundaki insanların satın alabilecekleri bir mal veya hizmetin zamanla fiyatının hemen herkesin satın alabileceği bir seviyeye düşmesi. Yani aslında ikisi de sanki iyi bir şey gibi aşağı sızma etkisinin. Ancak bu da çok eleştirilen bir durum. Bu düşünceye yönelik en bilindik eleştirilerden biri, bunu bir ilkokul çocuğu da sorabilir. Zengin daha çok zenginleşecekse fakirin bu durumdan çıkarı ne olacak? Yoksul nasıl bir çıkarımda bulunacak? Evet, aynen öyle. Bunu zaten Reagan ortaya atıyor. Arz temelli ekonominin, serbest piyasanın biraz güçlenmesi için biz bu üst tabakanın, varlıklıların, zenginlerin vergi yükünü biraz düşürsek iyi olmaz mı? Ne dersiniz? diye soruyor benim az önceki sorum gibi. Tabii ki bu biraz uydurma bir etki çoğu ekonomiste göre. Bir de halo etkisi var. Halo. Almanca'daki halo gibi değil tabii. Hale etkisi diyebiliriz. Bunu Thorndike'lar falan buluyor. Psikolojik bir olgu. İlk izlenim davası diyebiliriz. Ya bizde çok vardır ya, gözüm tuttu bunu veya onu hiç gözüm tutmadı diye. İlk görüşte birisinin sevecen, cana yakın, güzel, başarılı olduğunu hissettiysek, bunun diğer alanlarda da bir kredi oluşturuyoruz ona. Diyoruz ki her şeyi iyi yapar bu. Buna çok kötü bir şey yakıştıramıyorum ben. Kötü bir şey yapmışsa da kendi yapmamıştır onu. Etrafı çevresindekiler yaptırmıştır falan. Hep böyle bir durum oluyor. İlk izlenim, o yüzden ilk intiba çok önemli. Bu durum bizde de çok kalıp yargılara neden oluyor. Aslında bu ispatlanmış da bir şey. Bunun üzerine yüzlerce deney var. Bu halo etkisine yönelik. Şöyle ki bizde bir iyilik duvarı olabiliyor. Onu çok iyi gördüğümüz için, kendi gözümüzde çok sevecen, cana yakın, bir şekilde sevgi beslediğimiz için, hani bu birazcık da kimyasal bir şey olabilir, nörolojik bir şey olabilir. Diyoruz ki ay tamam ya, bu ya öyle yapmıştır ama vardır bir bildiği deyip affetmeye daha eğilimli oluyoruz. Ama bir de tabii olumsuzluk duvarı var. Bu olumsuzluk duvarı da hiç gözümüzün tutmadığı bir insanın küçücük bir yanlışını hemen silme eğilimi. İşte bu da aslında bizim grilerde çok dolaşan canlılar olmadığımızı, hep siyah beyaz ikilikleri arasında gidip geldiğimizi gösteriyor. Şimdi geldik benim en sevdiğim ve en bilimsel etkiye, Doppler etkisi. Bununla ilgili Doppler kayması da vardır. Fizikçiler sıkça kullanır. Şöyle ki hemen açıklayayım. Ünlü matematikçi, fizikçi Andrea Doppler bununla ilgili formül geliştiriyor. İddiası şu, zaten şu anda çok fazla kullanıyoruz. O zamanlar bir iddia, bir sav ama şu anda neredeyse bir kanun niteliğinde diyebiliriz. Dalga özelliği gösteren herhangi bir fiziksel varlığın frekans ve dalga boyunun hareketli bir gözlemci tarafından farklı zaman veya konumlarda farklı algılanması olayı. Doppler etkisi tam olarak bu. Peki Doppler etkisi bize ne vermiş? Şu anda bütün evreni anlamlandırmamızı, gözlemlememizi sağlayan Doppler kayması fenomenini vermiş. Bu Doppler formülü sayesinde ultrason kullanıyoruz, radar teknolojisi kullanıyoruz, yıldızların uzaklığını ölçebiliyoruz. Yani bayağı güzel. Fakat evrenin genişlediğini de bu Doppler kayması sayesinde öğrendik. Şöyle ki galaksiler uzaklaştıkça bunun gözlemini yapan spektrumda kırmızıya doğru kayan bir hareket var. Yakınlaştıkça da maviye doğru kayan bir hareket var. Yani bunu gayet de ispatlayabiliyoruz Doppler etkisi sayesinde. Doppler bu etkiyi kanıtlamak için eğlenceli bir deney yapmış. İnternette böyle bir anekdot var daha doğrusu. Şöyle ki bir trenin içine orkestrayı yerleştirmiş. Siz aynı notadan ses çıkarın demiş. Makinist de ilerlesin. İstasyonunda bir gözlemciyi oturtmuş. Daha doğrusu duyumcuyu. Demiş ki bak yaklaşan sesle uzaklaşan ses nasıl farklılaşıyor. Aynen öyle. Hatta biz Yeşilçam filmlerinde çok vardır. Böyle araba uzaklaşırken falan diye gider. Aynen öyle. Uzaklaşan ses, yaklaşan ses arasındaki fark Doppler etkisiyle rahatlıkla açıklanabilir. Çünkü ses dalga özelliği gösterir. Pavel Cherenkov da bu Doppler sayesinde Cherenkov ışımasını da buluyor ve bunun da Nobel ödülü alıyor. Şöyle ki bu radyoaktif maddeler su, cam gibi yoğun ortamlara girdiğinde frekans değiştiriyorlar. Işımaları frekans değiştiriyor daha doğrusu ve spektrumda maviye kayış yaşanıyor. Enteresan tabii, detayları öğrenmek isteyen internete baksın. Ben o kadar bilgili değilim bu konuda. Popüler düzeyde verebilirim bu bilgileri. Dolayısıyla bu kadar ses efektinden sonra, bu kadar yani yüzeysel bilgiden sonra biraz rahatladım ve kafamı dağıtabildim. Artık bitirsem iyi olacak bu podcast'i çünkü beni bekleyen çok iş var. Ne diyeyim? Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Zaten bakarsınız da. İşte bizimki de laf. Görüşürüz. Hoşça kalın. Thank you.